Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Türkiye'de ilk Emniyet Umum Müdürü olarak tanınan ve polis okullarının kurulmasında mühim bir rolü olan Ahmet Erner'in hatıralarından bahsedeceğiz. Ahmet Erner Şakir Paşa'nın damadıdır. Kızı Nermidil Binark'ın hatıralarından daha önceki programlarda yeri geldikçe bahsetmiştik. Şimdi Ahmet Erner Bey kendini anlatıyor. 1879 yılında Bursa'da doğdum. Harbiye'den sınıf arkadaşım Mustafa Kemal ile beraber mezun olduk. Sonraları Yanya'da 21. Alay 2. Tabur Kumandanı iken teşkil edilen hareket ordusu ile İstanbul'a geldim. Malum hareket ordusu 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere Rumeli'den toplanmış, içinde askerlerin ve sivil halkın bulunduğu toplama bir orduydu. İstanbul'a gelerek 31 Mart ayaklanmasını bastırmış ve Padişah Sultan Abdülhamit'i de tahttan indirmiştir. Böyle bir meşhum rolü vardır tarihimizde. İşte hareket ordusunun kumandanlarından birisi Ahmet Erner. O zamanlar yüzbaşı. Devam ediyor hatıralarına. 1909'da yeni bir şekil almış olan emniyet teşkilatında ilk defa açılan Yıldız Polis Okulu'nun müdürlüğüne Ali Fethi Bey'in, Ali Fethi Okyan'ın yani tasvibiyle getirildim. O sıralarda iddiaçılar kendilerine taraftar olmayanları daima göz altında tutardı. Ve bu sıralarda Bağdat'a gittim. O zamanlar Bağdat valisi Nazım Paşa idi. Malum bu Nazım Paşa daha sonra Babali baskınında öldürülmüştür iddiaçılar tarafından. Tabii hükümet merkezinden hayli uzakta vazife görüyor Nazım Paşa ve onun tutumunu kontrol maksadıyla Dahiliye Nazırı Talat Bey beni Bağdat Jandarma Kumandanlığı'na tayin ettirdi. Bunu evvelden haber alan Nazım Paşa benim oraya gitmemi şiddetle reddetti. Ahmet senin adamındır, yanından ayırmasan daha iyi olur diyordu. Bunun üzerine 24 Şubat 1910 tarihinde binbaşı rütbesiyle Basra'dan İmara'ya jandarma kumandanlığı ile gönderirdim. Bir ara mutasarrıfa da vekalet ettim. Mutasarrıf yani vali muadilidir. O sıralarda Basra'da kolera çıkmıştı. Tedbirler meyanında beldede karantina ilan ederek Basra kapılarını kapattım. Tabii hariçle temas kesilince yiyecek ve yakacak sıkıntısı baş gösterdi. Halkın yakmaya mecbur olduğu öküz tezeyi de pahalanınca Basra halkı benim hakkımda şu enteresan türküyü çıkardı. Bissayetül Ahmediye okka celle bir rubiye. Yani Ahmet'in sayesinde tezek 25 kuruşa çıktı manasına bir türkü bu. Yalnız bu tedbir sayesinde kolera hastalığı salgını önlenmişti. 6 ay sonra da Nazım Paşa Bağdat valiliğinden alındı, yerine Büyük Cemal Paşa gönderildi. Ben de yeni valinin talebiyle Bağdat Jandarma Alay Kumandanı oldum. 5 sene devam etti bu hizmetim ve bu esnada 1911 tarihinde Bağdat Polis Müdürlüğü'nü de deruhte ettim. Birinci Cihan Harbi'nden önceki yıllarda Irak bir barut fıçısı halini almıştı ve burada mühim yeraltı faaliyetleri göze çarpıyordu. İngilizlerin tesiri altındaki Araplar o zamanki Osmanlı hükümetinin yani iddiaçıların aleyhine dönmüşlerdi. Her an bir şeyler olabilirdi. Nitekim bir gece evime dönerken bir suikaste uğradım. El-Ehayül Arabiye yani Arap Kardeşler Cemiyeti'ne mensup Mecid Keenne adındaki şahsın tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi sağ bacağıma girmişti. Halen yerinde duran mermiler 50 sene sonra bugün yani 1966 senesinde bu hatıraları anlatıyor, yürürken bana zorluk vermektedir diyor Ahmet Bey. Bağdat eşrafından olan suikastçı derhal yakalanarak hapse atıldı. Hadiseyi haber alan Dahiliye Nazırı Talat Bey şöyle bir telgraf çekti. Bağdat'ta İdare-i örfiye ilan edelim, herifi de asalım. Bu talep üzerine memleket menfaatlerini şahsi hislerimden üstün tutarak şu cevabı bildirdim. Akan kan benimdir. İdare-i örfiye ilan ederseniz, bu defa İngilizler sefarethanelerin muhafazasına ayrılan bir bölük asker yerine bir alay getirirler. Türkler Bağdat'ı idare edemiyor derler. Irak'ı şimdiden işgal mi ettireceksiniz diye bir telgraf çektim. Talat Bey bu cevabıma çok memnun oldu ve beni derhal yanına çağırdı. İstanbul'a geldiğimde İstanbul vilayeti jandarma kumandanlığını tevdi ettiler. Nihayet 1. Cihan Harbi zuhur etti. Alayım takviye edilerek Seyyar Jandarma Fırkası adı altında İstanbul Boğazı'nın karadan muhafazasına memur edildi. Beni de 18 Ekim 1330 yani 1914 tarihinde Bağdat Vali Muavini Vekilliğine gönderdiler. Aynı zamanda 13. Kolordu Kumandanlığı da Uhdem'deydi. Müsademeler, çarpışmalar olanca süratiyle devam ediyordu. Irak cephesi kumandanı Kaymakam Süleyman Askeri Bey, Şüveybe Muharebesi'nde mağlup olmuştu. Bir şarapnel parçasının kırmış olduğu yaralı ayağı ile harbe devam ediyordu. Daha sonra ben İngilizlere esir düşmem diyerek intihar etti. Bu suretle ben de Irak ordusunun kumandanı oldum. Stratejik durumu hatalı bulduğum için ilk iş olarak orduyu Fırat Nehri ile İran hududundaki Şüveybe'den geri çektim. Bu hususta bize yardımları olan Şemmer aşireti reisi Hümeyde Bey, Aneze Şeyhül Meşayihi Fethül Gazvan, Saduni Şeyhi Uceymi Paşa ve bunların yaptırdığı sallarla ordumuzu bütün ağırlıklarıyla beraber nehirden beriye geçirdim. Bakın bu saydıklarımız hep Arap aşiretlerin reisleri değerli dinleyiciler. Hani Araplar bize ihanet etmiş, hani Araplar bizi arkadan vurmuştu. Bakın Irak'taki 3 meşhur aşiretin reisi Osmanlı ordusuna İngilizlere karşı yardım etmektedir. O zaman bir şeyi söylediği zaman tamim etmemek, umumi söylememek lazımdır. Evet, devam ediyor Ahmet Bey hatıralarına. Fakat bu harekatı telgrafla başkumandanlığa arz ettiğimde tenkide uğradım. Enver Paşa, Loristan dahilinde bir fırka sokup, Loristan bir Kürt beyliğiydi. Loristan dahiline bir fırka sokup, hudut boyunca Şaddül Arab'a kadar gidecektin. Yani Şaddül Arab, Fırat'la Dicle'nin birleştiği yerdir. Irak'ın cenubunda. Böyle diyor Enver Paşa. Yapamam dedim. Burada Marmara Denizi büyüklüğünde havur bataklıkları var. Haritada bile yerleri gösterilmemiş. Geçilmesi imkansız. Bu itirazım Enver Paşa'yı sinirlendirdi. Harpte başkumandanın emrine itaat etmeyenin cezası nedir diye sordu. İdamdır dedim. Göze alıyor musun dedi. Evet alıyorum dedi. O halde seni azlettim. Bunun üzerine yerime Nurettin Paşa'yı gönderdiler. Ben de İstanbul'a celbedildim. Bekir Ağa bölüğüne hapsedildim. Divan-ı Harp Reisi Remzi Paşa'nın idaresindeki duruşmalarda idamım talep ediliyordu. Günlerim sayılıydı. Tam o sırada Enver Paşa'ya Almanya'dan Mareşal Hindenburg imzasıyla bir mesaj geldi. İngilizler nehre harp gambotları soktular. Ordunuzu geri çekmiş olduğunuzu haber aldım. Aksi halde kuşatılacaktınız. Yerinde karar veren kumandanınızı taltif ediniz. Bunun üzerine Enver Paşa'nın emriyle 3 aydan beri kapatılmış olduğum Bekir Ağa bölüğünden çıkarıldım ve yanına getirildim. Ahmet, sen haklı, ben haksızmışım dedi. Böylelikle Almanların ikazıyla geç de olsa hatasını kabul etti Enver Paşa ve beni bu defa Şam ordusu Erkan-ı Harp Harekat Şubesi müdürlüğüne göndermek istediyse de sonradan görüştüğüm Sadrazam Talat Bey, hayır olmaz. Sen evvel emirde jandarmasın, yani bana bağlısın. Enver sana karışamaz diye itiraz etti. Sonra da seni Antep mutasarrıflığına tayin ettim dedi. Ben de onun emrine uyarak 5 Temmuz 1915 tarihinde yeni vazifeme hareket ettim. 17 Ekim 1915'te de Şam valisi oldum. Fakat şimdi de ordu kumandanı Cemal Paşa ile geçinemez olmuştuk. Ya beni ya Ahmet'i buradan alın diyordu. Neticede bize yol göründü. Talat Bey de beni tekrar İstanbul'a aldırıp 1 Mayıs 1916 tarihinde polis umum müdürlüğünü verdi. Yeni vazifeme başlayınca Talat Bey'in vasıtası ile Sultan Reşat'tan asayiş hakkında mülakat talep etmiştim. Aldığım cevapta bugün Ramazan'ın 13'üdür. İki gün sonra ziyaretler başlayacaktır. Ayın 15'inde Hırkayı Şerif Camii'ne gelsin deniyordu. Kararlaştırılan gün gelince protokole göre heyet-i vükelanın arasında bulunuyordum. Bir ara padişah bana dönerek el işaretiyle yanına çağırdı. Önünde saf durdukları Hırkayı Şerif'in üzerine elini kaldıran Sultan Reşat yüksek sesle "Ya Rabbi, Ahmet kuluna büyük ve mesuliyetli işinde şefaatini esirgeme" diye dua ettikten sonra avdetlerinde isteklerimi dinlediler. Değerli dinleyiciler, Ahmet Erner'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, şimdiki Emniyet Müdürlüğü, yakın zamana kadar Emniyet Müdürlüğü olan Sansaryan Hanı'nın devlete mal edilmesinde de bir hatırası var. Onu da şöyle anlatıyor. Bina İhsan Bey adında zengin bir şahsa ait idi. Nasılsa Avret Hisar'daki çiftliğinin kahyası Sınasaryan'ın eline geçmişti. O da bu binayı ölürken Erzurum Ermeni Mektebi'ne vakfetmişti. Binanın alınması için şer'i muamele gerekiyordu. Sadrazam Talat Paşa da beni fetva almak üzere Şeyhülislam Hayri Efendi'ye gönderdi. Huzuruna gittiğimde sizden bir fetva talep ediyorum dedim. O hafif bir tebessümle ne o? Sultan Reşat'ın hali için mi fetva talep ediyorsun diye takıldı. Ben estağfurullah efendim ne haddime başka bir husus için dedim. Nedir diye sordu. Bir şeyin aslı olmazsa fer'i olur mu diye sordum. Bu sualime Şeyhülislam Hayri Efendi hiç düşünmeden olmaz diye cevap verdi. Ben de meseleyi izah ettiğim zaman Şeyhülislam tebessüm etti. Öyleyse Ermeni patriği halt etmiş. Talat'a söyle binayı devlete mal etsin diyerek istediğimiz fetvayı vermişti. Sınasaryan Hanı kifayetsiz görüldüğü için han başından 5000, Alman Şimendifer Kumpanyası'ndan da 6000 lira ki Ceman 11000 liralık bağışla iki kat daha çıkıldı. En üst kattaki hücreler yaptırılırken bir ara inşaata Talat Paşa geldi. Aman Ahmet dikkat et, evvela bizi buraya tıkmasınlar dedi. Nitekim ne garip tecellidir ki bu hal başımıza geldi. Yaptırmış olduğum hücrelerden birine tıkılmak kaderimde varmış. Makamımda iken telefonum acı acı çaldı. Karşımdaki sadrazam Talat Paşa'ydı. Ahmet, çabuk bana kadar gel dedi. Mühim bir talepte bulunacağını anlamıştım. Ser'i bir vasıtayla Babali'ye geldim. Beni görünce yüksek sesle şu Enver Deli'nin biri, başkumandanlık yetmiyormuş gibi şimdi de benden sadareti alacak ve aklınca diktatör olacak. Sonra sükunet bularak yanıma yaklaştı. Sana mühim bir vazife veriyorum. Enver'in her hareketini takip edip bana bildireceksin dedi. Aralarındaki anlaşmazlığa bidayetten beri vakıftım. Makamıma dönünce hemen Sel Komiser Hasan Tahsin'i çağırdım ve onu bu işte vazifelendirdim. Hasan Tahsin o günden itibaren Enver Paşa'nın Kuruçeşme'deki yalısında tavsiyeli hizmetçi oldu. Binaya giren çıkanları tespit ediyor ve bilhassa paşa ile temas edenleri günü güne rapor ediyordu. O sıralarda mühim bir hadise vukua geldi. Her nasılsa yalıya girebilen meçhul bir şahıs, salonda karşılaştığı Enver Paşa'yı ansızın silah çekti. Tam ateş edeceği sırada hizmetçi kılığındaki Ser Komiser Hasan Tahsin mütecavizin üzerine atılarak elindeki tabancasını alıp onu yere yıkmaya muvaffak oldu. Sonradan adının Mustafa olduğu anlaşılan anarşisti İngilizlerin Enver Paşa'yı öldürtmek kastıyla Kıbrıs'tan göndermiş olduğu anlaşıldı. Hadiseyi haber alan heyeti vükele arasında ben de vardım. Suikaste mani olan hizmetçiyi tavsiye eden ben olduğum için paşa bana doğru adeta koşarcasına yaklaşıp kucakladı. sana çok teşekkür ederim. Burada Mümtaz ve Kazım gibi muhafızlarım. Ki Kazım dediği Kazım Orbay, sonradan Atatürk zamanında paşa olmuş. Kazım gibi muhafızlarım dururken gönderdiğin hizmetçi hayatımı kurtardı dedi. Fakat bu iltifatın hemen akabinde, muvaffakiyetinin heyecanından olacak, bizim Hasan Tahsin ileri çıkıp, "Paşam, ben hizmetçi değil, bir ser komiserim demesin mi?" Salondakiler hayretler içinde kalmışlardı. Öğleye koskoca bir başkumandanı, hem de damat Enver gibi bir paşayı, bir polis koruyor demekti. Evet, herkesçe bilinmeyen bu mühim olaydan sonraki hayatını Enver Paşa bir Türk polisine medyundur. Başkumandanlık mükafat olarak İstanbul polisine 10 bin liralık tahsisat ayırmıştı. Evvela reddettim ise de bu parayı asker kaçağı yakalayan her polise 10'ar lira verilmesi kaydıyla kabul ettirdiler. İlk anlarda müspet netice veren bu işi bizimkiler istismar etmeye başladılar. Önüne gelen asker kaçağıdır diye yakalayıp getiriyorlardı. Hemen bir emirle buna nihayet verdim. Polis Umum Müdürlüğü'nde 2 yıl kadar kaldıktan sonra 4 Mart 1918 tarihinde Sivas Valiliğine tayin edildim. İşte bu vazifedeyken sağlık durumumu ileri sürerek devlet memuriyetinden ayrıldım. Cumhuriyetin ilanından sonra eski mektep ve meslek arkadaşım Mustafa Kemal Atatürk beni 2 defa vazifeye çağırdı. Beraber çalışmamızı arzuluyordu. Fakat mevcut raporlarım buna mani oldu. Mecnun edersin, beni mecnun
bedelsin ah, sen bir ömre bedelsin.
Değerli dinleyiciler, 2. Meşrutiyete kadar memleketimizde henüz polis okulları mevcut değildi. Kadronun ekseriyetini tahsili olmayan kimseler meydana getirirdi. Ama bunlar çekirdekten yetişme meslek erbabı kimselerdi. İlk polis okulu Rumeli ıslahatı esnasında 1907 yılında Selanik'te açılmıştır. 1900 yılında Manyasizade Refik Bey, Zaptiye Nezaretinin teftiş ve tahkik heyeti reisiyken, polis mensuplarına kanuni ve mesleki bilgiler öğretmek maksadıyla İstanbul'da bir nevi kurslar açmıştı. Refik Bey'in okuttuğu dersler kitap halinde basılarak talebeye veriliyordu. Fakat bu hal uzun sürmedi. Selanik'te açılan ilk polis okulu, bilhassa Rumeli Polis Teşkilatı'nın ıslahı için Belçika'dan getirtilen iki subayın idaresine verildi. Bunlardan Leon Broz adlı olanı okulun müdürü oldu. Sonraları yerine Caprini isminde bir İtalyan subayı tayin edildi. Bu okul yatılıydı ve Rumeli Umumi Müfettişine bağlı vilayet polisleri buraya gönderiliyordu. Mektep 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine ecnebi subayları memleketlerine iadeleri sebebiyle kapandı. Meşrutiyet'in hemen akabinde zaptiye nezareti lağvedilmemişti. Bu müessesenin ıslahına çalışılıyordu. Bu meyanda Faruk İzade Sami Paşa'nın zaptiye nazırlığı zamanında İstanbul'da bir polis mektebi açılmasına karar verildi. Fakat mektep açılıncaya kadar İstanbul komiser ve polisleri kısım kısım direkler arasındaki yani şehzade başındaki ferah tiyatrosuna celbedilerek kendilerine mesleki ve ahlaki mevzularda konferanslar verilmekle iktifa edildi. İlk polis okulu 1909 yılında zaptiye nezareti yerine Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü'nün kurulmasından sonra ihdas olundu. Yıldız Sarayı'nın eski Mabeyn Dairesi'nde faaliyete geçti bu mektep ve bu mektebin ilk müdürü de işte bu hafta size hatıralarını arz ettiğimiz Yüzbaşı Ahmet Bey, Ahmet Erner. İşte bu mektebin kuruluşunda da Ahmet Erner'in bazı hatıraları var. Bir nebze de onlardan bahsedelim. Değerli dinleyiciler, bu yolda geniş bir talim ve terbiye kadrosuyla tedrisata başlayan mektebe yalnız İstanbul'dan değil, memleketin her tarafından polis ve komiserler gönderilmişti. İşte hareket ordusuyla İstanbul'a gelen Yüzbaşı Ahmet Bey, Ali Fethi Bey'in tasvibiyle bu yeni açılacak olan polis mektebine müdür tayin edilmişti. Ahmet Bey, mektep binası olarak Acıbadem'de Hicaz valisi Ahmet Rasim Paşa'nın, Ahmet Ratip Paşa'nın kasrını talep etti. O zaman Emniyet Umumiye Müdürü Galip Paşa kendisine Dahiliye Nazırı Ferit Paşa ile bu husus için anlaşamam. Git kendin konuş daha iyi olur dedi. Bunun üzerine Dahiliye Nazırı'na müracaat edince aralarında şöyle bir muhavere geçti. Bahsetmiş olduğun kasrın içini gezdin mi bilir misin diye sordu Dahiliye Nazırı. Evet paşam bilirim gayet iyi tezyin edilmiştir. Merdiven korkulukları da billurdandır dedi. Peki dedi Ferit Paşa. Öyle bir bina polise layık mıdır? Beklemediğim bu sual karşısında bir an şaşkınlık geçirdim diyor Ahmet Bey. Ve yeni kurulmuş bir teşekküle gireceklere şevk ve kıymet verebilmek maksadıyla böyle müzeyyen bir binayı, süslü bir binayı layık görmüştüm diyebildim. Ama paşadan ret cevabı aldım. Olmaz, çık dışarı, isteğini sadrazama anlat dedi. Kırgın olarak Dahiliye Nazırı Ferit Paşa'nın yanından ayrıldım. Bu defa vaziyeti Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'ya anlattım. Mahmut Şevket Paşa beni çok severdi. Latife yolu takıldıktan sonra, ulan ben seni akıllı biri zannetmiştim. O kadar uzak yerde polis mektebi açılır mı? Mektep aynı zamanda Bab-ı Ali'nin muhafazası için bir ihtiyat kuvvetidir. Yarın buraya bir baskın oluverirse, Sen ta Acıbadem'den talebelerinle koşarak Üsküdar'a ineceksin. Oradan da vapura binip bu tarafa geçecek ve bizi kurtaracaksın, öyle mi? O zamana kadar beni de vururlar, seni de oğlum, dedi. Ahmet Bey makul olan bu izahatı dinledikten sonra, peki neresi olsun efendim deyince Mahmut Şevket Paşa İstanbul'da ilk defa açılacak olan polis mektebinin yerini gösterdi. Yıldız Sarayı'ndaki merasim dairesi ve çit köşkü gibi tarihi yerler hariç neresini istersen vereyim. Mesela Şehzadeleri Mektebi nasıl olur, dedi. Oraya sığamayız efendim, dedim. Peki aşağıdaki Mabeyn Dairesi'nde al, dedi. Nihayet küçük bir tadilatla açılan İstanbul Polis Mektebi 400 talebesiyle Yıldız Sarayı'nda tedrisata başlamış oldu. Mektebin küşadında açılışında enteresan bir hadise cereyan etti. Yıldız Sarayı'nda Sultan II. Abdülhamit zamanından kalma siyahi hadım ağalarından Sait adındaki bir müstahdemi mektep kadrosuna almışlardı. Ahmet Bey, mektebin müdürü, açılış merasiminde bulunan vekiller heyeti mensupları ile, yani bakanlar kurulu mensupları ile diğer zevata bir polis gösterisi tertip etmişti. Bu müstahdem Sait, okulun üst penceresinden ani olarak "Yetişin, can kurtaran yok mu?" diye bağıracak ve yetişecek bir polis grubu pencereye merdiven dayamak suretiyle onu kurtaracaktı. Nitekim verilen işaretle siyahi müstahdem o ince sesiyle yaygarayı basınca orası aniden karıştı. Şaşkına uğrayanlardan Şeyhülislam Musa Kazım Efendi telaşla cübbesinin eteklerini topladığı gibi oradan hızla uzaklaşıverdi. Dahiliye Nazırı Talat Bey vaziyeti kavradı. Dağılmakta olan davetlilere "Nereye gidiyorsunuz efendim? Bu bir gösteridir." diyerek paniği yatıştırdı. Fakat soluğu Sultan Reşat'ın huzurunda alan Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, "Aman Şevketlüm, şu kullarınız bir polis mektebi açmışlar, yaptıkları bir oyunla ödümü patlattılar." demekten kendini alamamıştı. İstanbul Polis Mektebi'nden sonra bir ara Beyrut, Erzurum, Bağdat, Adana ve Trabzon'da da polis mektepleri açıldı ama Birinci Cihan Harbi patlayınca kapatıldı. İstanbul Polis Mektebi güçlükle tutunabiliyordu. 1914'te sarayın müdahalesiyle Yıldız Sarayı'ndan çıktı. Evvela Beyoğlu Ağa Hamamı'nda Fransız Saint Michel ve sonra da Saint Benoît okullarına nakledildi. Yer değiştirme bununla da kalmadı. Mütareke akdiyle Nuri Osmaniye'de eski Ayasofya Polis Merkezi'nin sokağında bir evde faaliyete geçti. Sonraları adliye binasına taşındı bu mektep ve İstanbul'un kurtuluşu ile tekrar Yıldız Sarayı'ndaki Başkatip Tahsin Paşa dairesine nakledildi. Yine Ahmet Bey'in Ahmet Erner'in hatıralarından istifadeyle o zamanki polis mektebinde ne dersler okutuluyordu meraklılarına onları arz edelim. Kavanin dersi, yani hukuk dersi, polis nizamnamesi, telefon ve telgraf muhaberesi, beden terbiyesi, eskrim, otomobil ve makina sevki idaresi, meslek terbiyesi ve fiili hizmet, atış nazariyesi, acil müdavaat ve hıfz-ı sıha, daktiloskopi ve fotoğraf, hesap, tahrir usulü. Evet, okunan dersler bunlar. Cumhuriyet ilan edildikten sonra değerli dinleyiciler, Konya'da ve hemen ardından da Trabzon'da birer polis mektebi açıldı. Fakat bunlar kurs mahiyetindeydi. 6 aylık bir tedris müddeti vardı. Fakat her iki okulda talim ve terbiye heyeti kafi miktarda olmadığı için 1931'de kapatıldı. Tedrisat İstanbul'da toplandı. 1931'de İstanbul Polis Mektebi yalnız kaldı. İhtiyacı karşılamada güçlük çekti. Nitekim Lozan Polis Enstitüsü ve Viyana Zabıta Teşkilatı göz önünde tutularak Türkiye'de modern bir polis enstitüsünün tesisine karar verildi. 200 bin lira sarf edilerek 15 Temmuz 1933'te temeli atıldı polis enstitüsünün binası. 3 sene sonra bitti. 1937'de teslim alındı ki 750 bin liraya mal oldu. bunun bir kısmını jandarma, bir kısmını emniyet bütçesi ödedi. Ve 1937'de de Ankara Polis Enstitüsü göreve başladı. Teşkilatı ve tedris usulü 1932 sayılı emniyet kanunuyla düzenleniyordu. Ve 1939'dan itibaren de birçok vilayetlerde polis mektepleri açıldı. İstanbul Polis Okulu önce kapatıldı, sonra tekrar açıldı. Türkiye Devleti'nin ilk emniyet müdürlerinden ve ilk polis okulu müdürlerinden Ahmet Erner Bey'in hatıralarını tahsis ettiğimiz bu haftaki hatıralar programı da bu kadar. Haftaya bir başka programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.